Merhaba, Geniş Açı'yla karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da aslında neredeyse memleketin yarısının yaşadığı bir problemi konuşacağız. Kira meselesi, yüksek kira artışları meselesi. Ama bunu daha geniş ele alacağız bugün. Kira artışlarına sebep olan süreci biraz izleyeceğiz. Ve elbette işte bunu anlamaya çalışırken konut meselesinden bağımsız düşünemeyeceğiz bunu. Bu konut balonunun nasıl şiştiğini ve bu kadar konut varken aslında etrafta nasıl oluyor da yüksek fiyatlı evler kiralanabiliyor meselesini biraz anlamaya çalışacağız. Bunu anlarken aynı zamanda kira artışlarıyla, yüksek kira artışlarıyla karşı karşıya kalan vatandaşların en azından hukuki olarak neler yapabileceğini, haklarının ne olduğunu da hatırlatacağız. Araştırmacı yazar Doktor Sinan Araman bizimle birlikte. Sinan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Zeliş Hanım.
Şimdi ya önce bir şöyle bir genel tablo çizmenizi istiyorum ben. Ondan sonra biraz daha detaylandıracağız elbette ama yani bu son aşamaya gelindiğinde bugün artık gerçekten ciddi oranlarda zamlardan, işte ciddi artışlardan bahsediyoruz. Kiraların özellikle büyük şehirlerde gerçekten artık karşılanamaz derecede arttığından bahsediyoruz. Peki ama bu aşamaya nasıl gelindi? Ne oldu bir anda ya da bir anda mı oldu? Bize biraz bir geniş tablo çizer misiniz önce?
Evet, şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de 2011 yılında girmiştim. O dönem akademisyen olarak da çalışıyordum özel bir vakıf üniversitesinde. Yaklaşık 3 yıl sonra da doktora tezime başladım. Yani 2014 gibi de doktora tezime başladım ve doktora tezimi seçerken de konut piyasasını seçtim. Çünkü hemen 2008'in akabinde yani büyük dünyada patlak veren, Amerika merkezli patlak veren mortgage krizi ve genel ekonomik kriz, kapitalizmin genel ekonomik krizi yaşanıyordu. Bütün dünya ekonomileri sarsıldı tabii ki. Krizi döşeyen bir takım koşullar vardı oluşturan. Kapitalizm genel yapısı da krize her zaman mahkumdur. Fakat her tarihsel krizin ortaya çıkış biçimleri benzerlikler ve farklılıklar gösterir. Ben de kriz konusunu dair geniş bir hem ilgim vardı, geniş okumalar yaptım, dünya literatürünü taradım. Özellikle de son Amerikan krizini daha da ayrıntılı bir şekilde inceledim ve Türkiye'nin de hani malum son AKP iktidarıyla birlikte son 20 yıl daha ekonomik faaliyetler büyük oranda inşaat ve konut üzerine inşa edildiği için bu sürecin eninde sonunda bir krizle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair bir tez araştırma konusu belirledim kendime ve buna dair araştırmalar yaptım. Tezi 2020 Haziran'da bitirdim. Hızlı bir şekilde de kitaplaştırdım. Yani tabii daha genişleterek tezde önemli bir kısmını çıkartıp son 20 yılın ekonomi politiğini de içerecek şekilde Türkiye'de. Bunu kitaplaştırdım. Kor Yayını tarafından basıldı, yaklaşık 5-6 ay önce basıldı. Şimdi ben bu çalışmada şunu açıkça gördüm, yani Türkiye'nin eninde sonunda Türkiye'nin kendisine az, Türkiye gibi Latin Amerika gelişmekte olan ülkeler ya da geç kapitalistleşmiş ülkeler ama kapitalizmin bütün boyutlarıyla işlediği ülke sonuçta. Özgün tarafları var tabii bu ekonomik krizlerin ortaya çıkışı. Ortalama 10 yılda bir Türkiye ekonomisi krizlere gebedir ve bu krizlerin ortaya çıkartan bir makro ekonomik koşullar var. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları denilen bir takım sorunlar var. Bir takım da tabii ki kapitalizm genel yapısından kaynaklanan durumlar var, krizi açığa çıkaran. Şimdi bu bu krizin yolları 20 yıl boyunca döşendi. Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik yönetimiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu yönetim dağ taş demeden bütün şehirlerimizi betona gömdü, tabiri caizse. Betona gömdüler. Bunu zaten toplumda herkes görüyor. Çok yalın bir şekilde görünen bir gerçek, görünen köy kılavuz istemez. Beton ekonomisi dediğimiz bir ekonomik model inşa etti. Bununla AKP yönetimi 1999 Marmara depremi Türkiye ki biliyoruz. Türkiye zaten büyük oranda deprem riski altında bir ülke. Şehirlerin büyük bir kısmı. Ve evlerde 60-80 döneminde sanayileşmeyle birlikte emekçilerin kıt kanat olanaklarla yaptığı derme çatma evler, gecekondular. Bunlar da depreme büyük oranda dayanıksız yapılar. Ki de her depremde, büyük bir depremde de büyük facialarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sadece bu depremler dışında bir de ekonomik yaşadığımız depremler var 10 yılda bir. Ekonomik krizler. Bu da Türkiye ekonomisinin yine zayıflıklarından, fay hatlarından kaynaklanan bir durum arz ediyor. Bu ikisinin yani bu 20 yıl boyunca bu ikisinin üst üste bindiği bir krizi yaşadık. Yani tabiri caizse Cumhuriyet tarihinin en büyük krizini yaşıyoruz. Yani hem ekonomik kriz, hem ekonomik krizin hem sebebi hem sonucu olarak konut krizi. Teze başladığımda genelde şöyle ana akım iktisat, liberal, neoliberal iktisatta genel bir kanı şuydu. Türkiye gibi ekonomilerde bir konut krizi oluşması çok zor. Böyle bir ihtimal çok zayıftır.
Peki hocam şöyle yapalım mı? Daha çok pardon, bir parantezle şunu açmanızı
Evet,
isteyeceğim.
ben
Konut,
biraz dağıtabilirim. Siz sorularla
tamam.
araya girerseniz
Tamamdır. Şimdi
kapsam
daha
dağılır.
evet tamam. Daha anlaşılır olması için şöyle. Şimdi konut krizi derken neyi kastediyorsunuz? Yani şöyle konut krizi deyince akla konut yok Türkiye'de de gelebilir ya. Onu kastetmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Konut krizi dediğiniz nedir?
Şimdi konut krizi dediğimiz şey, şimdi kapitalizm krizleriyle çok ilişkili yakından. Kapitalizm krizleri aşırı üretime rağmen halkın satın alma gücünün azaldığı noktada eksik tüketimle karşılaştığında kriz olarak krizin görünüm biçimlerinden biri budur. Yani ortada boşta duran konut stokları olmasına rağmen halk konut alma gücünden yoksun kaldığından mağdur duruma özellikle kiracılar başta olmak üzere mağdur duruma düşmektedir. Şimdi neden mağdur oluyorlar? Çünkü konut fiyatları aşırı bir şekilde artıyor. Eğer ekonomi sürekli bir şekilde inşaat ve konut üzerine inşa ederseniz spekülasyonla birlikte aşırı şişen rantlarla birlikte kaynakların büyük oranda buraya akıtılmasıyla birlikte burada yüksek kazançların oluşacağı beklentisiyle küçük ve orta ölçekte birikimi olanların habire gayrimenkul çılgınlığına yönelmesiyle birlikte gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak görmesiyle birlikte fiyatların şişmesi kaçınılmazdır. Bu bütün kapitalizm tarihi boyunca varlık balonları dediğimiz en çok iki alandan biri hisse senetleri balonlardır. Biri de gayrimenkul balonlardır. Kapitalizmin bütün tarihi boyunca da bu ortaya çıkmış pratikler olarak yaşanmıştır. Şimdi şöyle konut şeyini balonunu besleyen en önemli şeylerden biri ipotekli konut kredi sistemiyle halkın konut ihtiyacının giderilmeye çalışılmasıdır. Dolayısıyla ipotekli konut kredi sistemiyle kredi arzı olabildiğince hem Türkiye'de üretim yönünden yani konut yapan şirketler de ucuz kredi çekerek konutları inşa ederler. Konut ihtiyacı duyan kesimlerle bunların bir kısmı gerçekten barınma ihtiyacını gidermek amacıyla konut kredisi çekerek konut almaya çalışır. Ama önemli bir kısmı da bu süreçte bir yatırım aracı olarak konutu görürler. Dolayısıyla konut bir kullanım değeri olmaktan ziyade bir değişim değeri yani kapital bir metaya dönüşür. Bu meta dönüşme sürecinde özellikle yatırım amacıyla konut yatırımları son 20 yılda muazzam düzeyde Türkiye tarihinde olmadığı düzeyde artış kaydetmiştir. Dolayısıyla bu süreçte gayrimenkul zenginleri oluştu. AKP tabiri caizse bir inşaata çalıştı, büyük müteahhitlere çalıştı. İki, bu büyük müteahhitlerin yaptığı konutları satın alan gayrimenkul zenginlerine çalıştı.
O zaman şimdi bir
Gayrimenkul
tarafta
zenginler deyince şunu
zenginleşme
anlayalım.
varsa,
Bir bireysel zenginler var, bir de kurumsal zenginler
kurumsal
var.
zenginler.
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları son 20 yılda borsada en büyüyen şirketler oldular. Bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları işte inşaat şirketlerinin inşa ettiği şeyleri gayrimenkullere yatırım yapıyorlar. Arsalara yatırım yapıyorlar. Gayrimenkul alanına dair her şeyi alım, satım, kiralama şeklinde alışveriş merkezleri yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bu piyasayı acaba şişmemesi mümkün müydü?
Burada ne, bu tarafta neler oldu? Yoksullaşma kısmında neler yaşandı?
Yoksullaşmanın en önemli şeylerinden biri şu. Kiracı oranı 2002'lerde Türkiye'de %20'lerken şu anda %30'ların üzerine çıktı kiracı oranı. Yani yapılan konutları yoksul halk satın alamadı. Tam tersine tabii ki nüfus artışı da var. Bekar sayısındaki artış, aile sayısındaki artışların da etkisiyle kiracı oranı %20'lerden %30'lara çıktı. Peki bu kadar muazzam inşaat yapılmasına, bu kadar boşta konut stokları durmasına rağmen kiracı oranı nasıl artıyor? Bu mülksüzleşmeyi gösteriyor işte. Bir tarafta gayrimenkul zenginleri, müteahhitler işte servetine servet eklerken halkın çoğunluğu ise zaten asgari ücret düşük seviyelerde. Enflasyon son 20 yıl boyunca önce gizlenerek oranlarla en sonunda gizlenemeyecek boyutlara geldi zaten. Yüksek oranlarda halkın satın alma gücü de düşük. Peki bu 20 yıl boyunca ekonomi nasıl ayakta durdu? Şöyle ayakta durdu. Yani inşaat sektörü sonuçta geçici tüketimi besleyen kredi mekanizmasıyla bir özelliğe sahiptir. Yani burada halkın büyük bir kısmı dar gelirlerde olmak üzere bankalara borçlanma olayıyla kredilere yüklenerek hayatını geçindirmeye çalıştılar. İhtiyaçlarını gidermeye çalıştılar kredi kartlarıyla. Ev ihtiyacı duyanlar yine konut kredileriyle ev ihtiyacını, araba kredisiyle araba ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Peki bu süreçte yani nasıl bu ekonomi çarkları böyle döndü? Ekonomi çarkları çünkü 2002 AKP'nin iktidara gelişiyle birlikte uluslararası sermayenin muazzam bir yönelimi söz konusuydu Türkiye'ye. Uluslararası sermaye Türkiye'ye yöneldikçe döviz ucuzladı. Döviz ucuzlayınca krediler de ucuzladı. Bunun sağladığı bir şeyle, havayla ekonomik çarklar döndürüldü. Fakat bu muazzam bir borç birikimi de ortaya koydu. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin katlayacak yani bütün tarih boyunca borçları kat ve kat aşan bir borçlanma miktarı ortaya çıktı. 650 milyar dolar. Türkiye ekonomisinin gayri safi milli hasılasının %60'ını aşan bir miktar bu. Muazzam bir borç birikimi ve önceki borçlanmalardan farklı olarak bu borçların büyük bir kısmı kamuya ait değil, özel sektöre ait. Ve özel sektör içinde de özellikle finansal kuruluşlar, yani bankalara ve de inşaat şirketlerine ait bu borçlar. Ortaya aynı zamanda bir gelir dağılımı da muazzam bir şekilde bozuldu. Bir likidite bolluğu ortaya çıktı.
O neye yol açtı?
O da şunu açtı, likidite bolluğu kendini sürekli, yani eğer ortada bir para stoğu varsa bu para stoğu kapitalizmin yasası gereğince sürekli kendine karlı yatırım araçları arar. Bu karlı yatırım araçları bu dönemde daha çok borsalarda spekülasyona, çok yoğun bir şekilde spekülasyona yol açtı. Gayrimenkule çok yoğun bir şekilde yöneldi ki 1980 sonrası krizlerin arkasında hep gayrimenkul varlık balonları vardır. Neoliberal dönemde bu likidite bolluğu hep kendine karlı yatırım alanları, uluslararası piyasaları dolaşarak karlı yatırım alanları
Peki,
aradı.
şimdi şöyle izleyicilerimizin en can yakıcı kısmına gelelim bekledikleri. Peki tüm bu yaşananlar dönüp dolaşıp bizlerin fahiş oranlarda kiralarla karşılaşmasına nasıl yol açtı?
Şimdi bunun birçok nedeni var. Bir az önce bahsettim. Gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak görülmesi. Bir aynı zamanda sürekli burada değer artışlarının birikimi olanlar açısından servet birikimi aracı olarak görülmesi. Yani sürekli fiyatların artış beklentisi insanları ne yapıyor? Buraya yönelik kazançlarını çoğaltma, servetlerine servet ekleme beklentisiyle yatırımlarını buraya yönlendirmesini sağlıyor. Ki ben yani uluslararası yatırımlarda yani ülkeye giren kısa ve uzun vadeli fonların da son 20 yılda özellikle son 10 yılda en çok yöneldiği alan inşaat ve gayrimenkul alanı. Bir bu. İkincisi AKP iktidarı bütün ekonomik faaliyetleri inşaat üzerine yoğunlaştırdığı için inşaatı üzerinden ekonominin çarklarını döndürmeye çalıştı. Dolayısıyla ısrarla Enflasyonun sektörü ayakta, sürekli aslında ertelenen bir kriz var 2014'ten bu yana inşaat sektöründe. Ertelenen bir kriz var. Çünkü ekonomik faaliyetler ve çarklar buranın üzerinden döndürüldüğü için burasının batması ekonominin daha da büyük bir krize, altından neredeyse tabiri caizse kalkılamayacak bir krizle karşı karşıya gelmesine neden olacağının farkındalar. Dolayısıyla benim de tezimde çıkardığım sonuçlardan biri ısrarla daha büyük yani konut piyasasını ve inşaat sektörünü korumaya yönelik hamleleri söz konusu AKP'nin. Buraya muazzam bir yani sektörde yaşanacak büyük bir krizi sürekli dönüştürüldü 2002'den bu yana. Çünkü neden? Türkiye'nin gerçekten depreme dayanıksız yapılar söz konusu ve bunların yaklaşık 15-20 milyon birim civarında ifade ediliyor Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ya da resmi kuruluşlar tarafından. Bu muazzam bir alan inşaat şirketlerinin hala iştahını kabartan, onlar için muazzam bir birikim alanı. Dolayısıyla farkındaysanız konut fiyatlarının artışıyla birlikte zorunlu kentsel dönüşüm sürecine de hız verildi. İmar da sürekli yeniden inşaat sektörüne kaynak aktarmak amacıyla hem inşaat sektörü hem finansal sektöre, bankalara kaynak aktarmak amacıyla bu amaçla kullanıldı. Dolayısıyla hani AKP şunun farkında, inşaat da çökerse biz bunun altında kalırız. Ya da biz çökersek inşaat da çökmek zorunda. Şimdi bunun tüketilmesi gerekiyor bir taraftan. Yani bu stokların eritilmesi gerekiyor ki 2014'ten bu yana bunu bizzat Müteahhitler Odası söylüyor, Birliği Oda söylüyor, Türkiye İnşaat İşverenler Sendikası dillendiriyor. İnşaat Mühendisleri Odası yani sektörün şeyleri bizzat bunu dillendiriyorlar aktörleri. 1 ila 1,5 milyon arasında konut arz fazlası olduğu söyleniyor. Yani satılamayan konut, inşaat şirketlerinde biriken konutlar ve dönem dönem hükümete açık çağrılar yaparak bu konutları şey yapın yani satışına aracılık yapın. Çünkü yani hükümetin ilan ettiği kampanyaların da nedeni bu. Neredeyse yılda bir ucuz konut kredisi kampanyasıyla konut alımı teşvik ediliyor.
Peki
Ki
biraz
kaldı
şöyle
ki
gidelim mi?
Covid-19 yani pandemi süreci bu ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Ekonomik krizin başında bile AKP hükümetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilan ettiği şey neydi? Ucuz konut kredisi kampanyaya bakın. Yani bütün dünya ülkeleri Covid'le mücadele için sosyal yardım paketleri açıklarken bizim hükümetimiz ucuz konut kredisi açıkladı. Kampanya Covid süreci bittiğinde de aynı kampanyalarla devam edildi. Servetine servet ekleyenler, evine ev ekleyenler, hükümetin habire ilan ettiği ucuz konut kredisinden yararlananlar, konutu yatırım aracı olarak sürekli gayrimenkul yatırımı yaparak ucuz krediler çekerek gayrimenkule yatırım yapıyorlar. Peki bunun faturasını kime yıkmaya çalışıyorlar? Bunun faturasını kiralardan çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü konut kredisi ödedikçe bu kiracılardan çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden habire kira fiyatları artıyor. Ben bir anlamda hatta bunu şimdi ismini unuttum. Önemli bir ekonomist Selçuk neydi?
Geçer.
O da söylüyor. Yani spekülasyonun ötesinde bir manipülasyon süreci de var. Yani insanların hani bu piyasanın ayakta tutmak adına fiyatların sürekli körüklendiği, artışın körüklendirildiği yönünde bir yani manipülasyona varacak.
Şimdi hocam siz daha önce bizim gazetemize verdiğiniz röportajda şöyle diyorsunuz. Yani ne yapılabilir, sorun nasıl çözülebilir kısmında verdiğiniz yanıtlardan bir tanesi şu. Boş daireler kamulaştırılabilir diyorsunuz. Peki saydığınız tüm bu gerçeklik içerisinde ve yaşadığımız sistemi düşündüğümüzde bu mümkün olur mu? Yaparlar mı böyle bir şey?
Şimdi bunun yapılması halkın şeyine bağlı, eylemine, tepkisine, harekete geçmesine bağlı ki bunun örnekleri Almanya ve Fransa'da yaşandı. Yani konut piyasası şu anda 2010'lardan bu yana fiyatların en çok artış kaydettiği OECD'nin de verileri böyle. Önemli uluslararası ekonomi dergilerin yaptığı araştırmanın sonuçları da böyle diye ekonomist başta olmak üzere konut fiyatlarının en çok artış kaydettiği birinci ülkeyiz biz. Birinci sıradayız hep. İkincisi Çin. Çin'de ekonomi canlandırmak için 2010'lardan bu yana sürekli konut piyasasına yüklendi. Öyle bir hale geldi ki hayali kentler kurdu ve o kentleri şu anda yıkmaya başladı Çin.
Şöyle bir öneri var. Siz buna katılır mısınız? Basamaklı vergi sistemi uygulanmalı önerisi var. Bu çare olabilir mi?
Basamaklı vergi sisteminin
Evet. Yani birden fazla
yani
konutu olanlara, birden fazla
daha yüksek
konuta
vergi
sahip olan.
alınsın. Bunlar palyatif. Yani şimdi %20 kira artışlarına %25 sınır getirdiler. Evet, bu geçici bir ufak da olsa bir nebze çözüm, bir kiracıların bir kısmını rahatlatan bir çözüm. Ama sorunu bütünüyle ortadan giderecek bir çözüm değil. Sorun daha da büyüyerek karşımıza çıkıyor zaten. Şimdi bunlar daha köklü çözümler kısa vadede şunlar olabilir. İspanya ve Almanya örneklerini verdim. Orada da hani uluslararası sermaye gayrimenkul alanına yüklendi, daha çok yöneldiği için özellikle bu Covid sürecinde de işte konut fiyatları muazzam bir şekilde arttı. Kira fiyatları muazzam bir şekilde arttı. Halk kiraları ödeyemeyince sokağa çıktılar, örgütlenip sokağa çıktılar. Almanya'da referandumla sonuçlandı bu eylemler. Alman hükümeti referandum yapma, eyaletlerde referandum yapma kararı aldı ve referandum sonucunda da Alman hükümeti büyük emlak şirketleri, yani gayrimenkul zenginleri ellerindeki 400 bin, 500 bin konut stoğunu önemli bir kısmını kamulaştırma kararı aldı ve halka ucuza kiralama kararı aldı. İspanya'da da benzer eylemler gelişti ve sonuçlar alındı. Dolayısıyla Türkiye'de de bu konut sorunu çözümü ancak halkın örgütlü bir şekilde harekete geçmesiyle mümkün olabilir. Konut stoğu var. Hükümet bunları kamulaştırabilir. Neden? Çünkü bu şirketler vergi aflarından yararlandılar. Ucuz konut kredilerinden yararlandılar. Hükümetin arsa arazi peşkeşinden yararlandılar. TOKİ ve emlak konut hep bunlara çalıştı. Büyük müteahhitlere çalıştı. Kamunun arazilerini ucuza peşkeş çektiler bu müteahhitlere. O zaman ne yapılabilir? Bunlar nasıl kamulaştırılabilir? Arazi maliyetleri düşülmeli. Ucuz konut kredisi maliyetleri düşülmeli. Vergi afları düşülmeli. Geriye kalan maliyeti neyse, yapım maliyetleri neyse bu şirketlere ödenebilir kamulaştırılarak, yapım maliyetleri ama onu söylüyorum. Diğer ama peşkeş çektiklerini düşerek. Bu konutlar kamulaştırılabilir ve ucuza halka kiralanabilir ve gerekirse ucuz krediyle ihtiyacı olanlara, başta yoksullar olmak üzere ucuz kredilerle satışa çıkarılabilir.
Şunu da ben size sormak istiyorum ama lütfen gerçekten kısaca istiyorum cevabını. Burada sizin fikrinizi merak ediyorum. Şu da tartışıldı. Şimdi şöyle geçtiğimiz haftalarda bir kulis bilgisi işte düşmüştü hükümete yakın medyaya. O da şuydu, işte bu kira artışlarını ne yapacağız meselesi konuşulurken parti içinde, kendi içlerinde şöyle tartışmalar da olmuş. Yani kira artışlarına müdahale edemeyiz, ev sahiplerine şu kadar yapın diyemeyiz. Neden? Çünkü bu serbest piyasanın doğasına aykırıdır. Yani burada aslında bu kira artışlarını nasıl durdurulur tartışırken bir taraftan da işte önümüze serbest piyasaya aykırıdır bu müdahale tartışması konuyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Serbest piyasa aykırıdır dediler ama bir taraftan da halkın bence
Yapmak zorunda
yoğun bir
kaldınız.
tepkisi var,
Evet.
baskısını hissettiler ve daha büyük şeylerin önünü almak için de, bence sokak hareketlerinin önünü almak için de %25 serbestisini getirdiler. Bu bir müdahale değil mi, tavan fiyat?
Güzel.
Bu bir müdahale. Demek ki ama bu müdahale sorunu çözdü mü? Hayır, sorunu çözmedi. Soruna çok daha köklü bir şekilde neşter vurulması gerekiyor. Çünkü bu sorunu ortaya çıkartan bizzat hükümetin kentsel politikalarıydı. Yani müteahhitlere, özel sektöre devrederek kentleri yeniden inşa etme politikalarıydı. Bu sorunu buraya getiren nokta tam da burasıydı. Kredi geri dönüşlerinin en çok alarm verdiği sektör inşaat sektörü 2010'lardan bu yana. Birinci sektör, kredi geri dönüşlerinde en fazla aksamaların yaşandığı sektör. Aynı şekilde 2010'dan bu yana en fazla iflas inşaat sektöründe yaşanmış. Müteahhitler batıyor. 12 bin müteahhit batmış. Peki batan müteahhitler kimler? Küçük ve orta ölçekli üretim yapan müteahhitler. Bu neye göstergesi? Bu aynı zamanda büyük müteahhitlere doğru riskin geldiğini, çünkü en çok borçlanan büyük müteahhitler. Ama hükümet kimi kurtarmaya çalışıyor, ısrarla ayakta tutmaya çalışıyor? Ya, kaynak aktarımından da görüyoruz ki her türlü kaynak, hem mali anlamı, hem arazi yönüyle, hem vergi aflarıyla bütün kaynak aktarımları hep bunlara yönelik.
Evet.
Görüyoruz ki büyük müteahhitleri kurtarmaya ve ayakta tutmaya çalışıyor. Birincisi, kısa vadede büyük müteahhitlerin elindeki konut arz fazlası maliyetine, ama önceki peşkeşlerde düşülerek vergi afları, ucuz konut kredileri, ucuza çekilen arazi, peşkeş çekilen arazi maliyetleri düşülerek maliyetine kamulaştırılmalı. Bunlar halka ucuza kiralanmalı. İkincisi, kentsel dönüşümün bu haliyle sürdürülmesine son verilmeli. TOKİ ve emlak konut yeniden yapılandırılarak yerinde kentsel dönüşüm politikalarıyla, ekolojiyi de koruyacak bir şekilde, kooperatifçilik temelinde ve katılımcı bir şekilde, en önemlisi, bir kentsel dönüşüm politikası, sosyal konut politikası izlenmeli.
Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkürler.
Yani şu
Evet.
ev, şu fiyatın üzerinde kiraya verilemez. Şu fiyattan kiraya verilebilir diye bir düzenleme yok. Yani kiralık ev arayanlar için söz konusu sorun var. Bunun için bir düzenleme yok. Ben de şunu vurguluyorum. Çaresiz durumda olanlar, açlık sınırının altında geliri olanlar, asgari ücret ve düzeyinde onun altında geliri olanlar, hiç geliri olmayan ailelerin, çaresiz ailelerin yeni kiraya çıkmaları durumunda onların kirasını devlet karşılasın diye öneriyorum ben. Zaten onların ücretleri gıdaya bile yetmiyor. Yani 6.017 TL yalnız 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gerekli olan gıda gideridir. 6.017 TL'nin altında geliri olan hane sayısı 42 milyonun üzerinde, nüfusun yarısı. Dolayısıyla kiraya gidenlerin de birkaç milyon olduğunu düşünelim, o çaresiz durumda olan. Peki bu insanlar dediğim gibi kira mı verecek, gıdaya mı verecek, diğer giderlerini mi karşılayacak? Dolayısıyla bunların kira giderini, bu çaresiz durumda olan ve açlık sınırının altında yaşayanlar, hatta bana göre yalnız açlık sınırı değil, 10 bin liranın altında geliri olan hanelerin de kira gelirlerinin, pardon, kiralarının devlet tarafından karşılanmasını ben öneriyorum.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum Zeliş Hanım, sağ olun.
Teşekkürler.
Şimdi tabii özellikle belirttiğim gibi nüfusun yarısı açlık sınırının altında yaşayan %50'ye yakın kesim, ki 42 milyonun üzerinde, çaresiz. Yani bunların içerisinde 2 ya da 3 milyon kişi var. Kiraya çıkmak durumunda kalan, az değil. 2 ya da 3 milyon, aslında 6 milyondan fazla da kiracı, ama hani çaresiz durumda olan, bu 6 milyonun büyük bir çoğunluğu çaresiz durumda olan, yani düşük ücretli, düşük gelirli insanlar. Dolayısıyla ülke yönetimi, biliyorsunuz, geçen hafta kira artışının %25'den fazla olamayacağını, en fazla %25 olacağını açıkladı. Ancak tabii ki bu %25'in üzerinde kirada otururken, kendisi evde otururken %25 artırabilir. %25 artırabilir, onun üzerinde artıramaz. Artırmaya kalkarsa yargıda hakkını arayabilir tüketiciler. Yani yasal yollardan hakkını arayabilir. Ancak çok önemli bir sorun daha var. Bu sorun da yeni kiraya çıkmak durumunda kalanlar, yeni kiraya çıkmak, kiralık ev tutmak durumunda olan kişiler için, aileler için söz konusu. Şimdi
Evet.
burada bir sınırlama yok. Yani şu
Evet.
ev, şu fiyatın üzerinde kiraya verilemez. Şu fiyattan kiraya verilebilir diye bir düzenleme yok. Yani kiralık ev arayanlar için söz konusu sorun var. Bunun için bir düzenleme yok. Ben de şunu vurguluyorum. Çaresiz durumda olanlar, açlık sınırının altında geliri olanlar, asgari ücret ve düzeyinde onun altında geliri olanlar, hiç geliri olmayan ailelerin, çaresiz ailelerin yeni kiraya çıkmaları durumunda onların kirasını devlet karşılasın diye öneriyorum ben. Zaten onların ücretleri gıdaya bile yetmiyor. Yani 6017 TL yalnız 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gerekli olan gıda gideridir. 6017 TL'nin altında geliri olan hane sayısı 42 milyonun üzerinde, nüfusun yarısı. Dolayısıyla kiraya gidenlerin de birkaç milyon olduğunu düşünelim o çaresiz durumda olan. Peki bu insanlar dediğim gibi kira mı verecek, gıdaya mı verecek, diğer giderlerini mi karşılayacak? Dolayısıyla bunların kira giderini bu çaresiz durumda olan ve açlık sınırının altında yaşayanlar, hatta bana göre yalnız açlık sınırı değil, 10 bin liranın altında geliri olan hanelerin de kira gelirlerinin, pardon, kiralarının devlet tarafından karşılanmasını ben öneriyorum. Çünkü yani diğer giderini, kendi gelirini ne yapacak? Bir kısmını gıdaya harcayacak, bir kısmını çocuklara okula gidiyorsa eğitim gideri, ulaşım gideri, elektrik, su, doğalgaz gideri ve diğer giderleri harcamak durumunda kalacak. Hani dedik ya yoksulluk sınırı 19.600 TL. Şu anda 20.000 TL'dir. 17 Haziran itibariyle en az 20.000 TL'dir yoksulluk sınırı. Evet. Bu yoksulluk sınırı nedir? Temel, en temel ihtiyaçların karşılığıdır yoksulluk sınırı. En temel ihtiyaçlar. Evet. Açlık sınırı da yalnızca gıdadır. Şimdi böyle evet. bir durum söz konusu.
Evet.
Yani devlet bu en azından 10.000 TL'nin altında olanların, açlık sınırının altında geliri olan hanelerin ve kiraya çıkmak durumunda olan, bu gelirin altında olup da kiraya çıkmak durumunda olan hanelerin kira giderlerini devlet karşılasın diye düşünüyorum. Yalnız kira değil, gıda giderlerini de devletin karşılamasını öneriyorum ben. Kısa vadede ivedi olarak bunun yapılması lazım. Ama orta vadede bu insanlara işsizse iş bulunması lazım. Çalışıyorsa ücretlerinin artırılması lazım. Hayat pahalılığının giderilmesi lazım. Ekonomik ve sosyal politikaların alınması lazım. Çünkü Türkiye o hale geldi ki bakın Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. En ağır yoksulluğunu ve açlığını yaşıyor. Dolayısıyla tek başına tek bir önlemle çözülebilecek değil bu sorun. Birçok boyutu var bu konunun, bu sorunun, bu krizin birçok boyutu var. Tüm evet. boyutlarıyla ele alınıp çözülmesi gerekiyor. Ama ivedilikle kira sorununun, kiranın devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Bu çaresiz insanların ve kiraya çıkmak durumunda olan ailelerin kirasını devlet karşılasın diyor.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum Zeliş Hanım. Sağ olun.
Teşekkürler. Evet, meselenin aslında temel boyutunu biraz Sinan Hoca'dan dinledik. Konut balonunun şişmesi ve beraberinde getirdiği sorunlar detaylıca aslında Sinan Hoca bize anlattı. Peki işin bir de elbette daha günlük hayatımıza yansıyan kısmı var. Tüm gelişmeler ve işte sorunun buraya kadar dayanmasının sebeplerini anlamaya çalıştık. Peki ama artık sorun geldi, dayandı. Fahiş kira artışları söz konusu. Aslında hukuksuz bir biçimde kira artışı isteyen ev sahipleri gibi bir gerçek var. Tüm bunlara karşı vatandaşlar ne yapabilir? Yani kiracıların teknik olarak, daha doğrusu hukuki olarak yapabileceği bir şeyler var mı yok mu? Hukuki olarak hakları korunuyor mu korunmuyor mu? Biraz aslında bu da merak edilen bir soru. Çünkü en çok günlük hayatta da en çok karşılaştığımız mesele bu. Eğer bir yüksek kira artışıyla karşı karşıya kalırsak bir hakkımız var mı yok mu? Bunun da cevabını merak ediyoruz. O yüzden şimdi bir avukata bağlanacağız. Avukat Mustafa Söğütlü bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, size doğrudan bunu soralım. Yani kiracılar yüksek bir yani fahiş dediğimiz yüksek kira artışıyla karşılaştılar diyelim. Burada yapabilecekleri ne var? Hukuki olarak kiracıların hakları korunuyor mu? Sizden bunu dinleyebiliriz.
Evet, ikinci şeyden cevaplayayım. Evet, yasaya göre, Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracıların bir takım hakları korunuyor. Borçlar Kanunu'nun özellikle 344. maddesinde kira bedeline ilişkin hükümler var. İlk kira sözleşmesi kurulurken tabii sözleşme serbestisi çerçevesinde bir bedel belirleniyor. Ve her sene kira dönemi bittikten sonra bu sözleşme yenilenmiş oluyor. Burada şu parantezi açayım. Ev sahipleri genelde kiracıların bilmemesinden dolayı kira sözleşmesinde bir yıllık kira sözleşmesi yazdığı için sözleşmem bitti, çık git gibi şeyler yapabiliyorlar. Bu hukuka uygun değil. Bir istisnası olmakla beraber her sene yenilenmiş sayılıyor. Sadece kiracının 15 gün önceden bildirmek üzere bir sözleşmeyi feshetme hakkı var. Bir de kiraya verenin kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler, birinci dereceden akrabaların ihtiyaçları sebebiyle belli sürelerde ihtar vererek sözleşmeyi feshetme hakları var. Dediğim parantezde bir sözleşme 10 senelik artı bir ilk dönemi sayarsak 11 sene sonunda hiçbir sebebe bağlı olmaksızın sürelere uyarak kiralayan, kiraya veren sözleşmeyi feshedebiliyor. Tabii her sene yenilendiğinde bu sözleşmenin kira bedeline ilişkinde arttırımlar söz konusu olabiliyor. Önceden söylediğim gibi bu bedele ilişkin Türk Borçlar Kanunu 344. maddesinde hükümler var. Üçe ayırabiliriz bu hükümleri. Üç tane koşul belirleyebiliriz. Bir tanesi kiraya verenle kiracının bu arttırım, bedel arttırımını anlaşmışlarsa söz konusu olabiliyor. Anlaşmayı her türlü belirleyebilecekleri gibi bir sınırları var. Bu da tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre o ay artılacak aya göre bir ortalama belirlenerek o oranda artış yapabilirlerdi. Yeni yasayı birazdan bahsedeceğim. Onun altındaki atıyorum enflasyon %20 çıktı, %5, %3 vesaire gibi şeyleri koyabilirler kiracı lehine. Ama bu dediğim ortalamanın üstünde bir bedel belirleyemezler. İkinci koşul, aralarında bir şey belirlememişlerse, bir artırım belirlememişlerse hakim kararına ihtiyaç duyulabilir. Hukuk mahkemesine başvurarak kira bedelini yeni dönemde belirlemesi davası açılabilir. Burada da ilk söylediğim koşulun üstünde bir bedel belirleyemeyecek hakim, yani tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasını çıkan sonucun üstünde bir bedel belirleyemeyecek. Yalnız bir de üçüncü koşul var. Üçüncü koşulda kira sözleşmesi yenilenmiş ve 5 sene ve üstü geçmişse bundan sonra hakimin müdahalesi istendiğinde tüketici fiyat endeksine bakmayacak sadece. Bu fiyat endeksi, emsal kira bedelleri, evin durumu vesaire gibi şeylerle birlikte bunları değerlendirerek hakkaniyete uygun bir bedel kararı verebilecektir. Şimdi biraz önce bahsettim, 11 Haziran'da resmi gazetede yayınlandı, 7409 sayılı kanunla bir geçici madde eklendi borçlar kanunu. Kanun diyor ki enflasyon, ya bu tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması %25'in üstüne çıkarsa sınırımız %25 olacak diyor, altında çıkarsa altındaki uygulanacak deniyor ve hakim kararında da bu uygulanabilir diyor. Yalnızca bu 5 sene demiştim ya, 5 sene üstünde çıkarsa tüketici fiyat endeksi, işte emsal kira bedelleri ve hakkaniyete göre bir şey belirleyecek. Burada %25 göz önünde bulundurulmayacak. Tüketici fiyat endeksi neyse onu koyacak. Yani böyle bir şeyi getirmemiş. Bu sorunu çözüyor mu? Bence çözmüyor. %25 artışı. Çünkü ev sahipleri bu kanunu dolanarak çeşitli hilelerle bunu atlamaya, ki kiracıların da bilinçsizliğini kullanarak atlamaya çalışıyorlar. Yeni sözleşme yapmak gibi gibi gibi şeyler yaparak bu kanunu dolanıyorlar.
Evet. Yani burada da aslında hem sorunu çözmeyecek hem de çeşitli boşluklar var ve buralardan yararlanılabilecek diyorsunuz, onu anlıyoruz.
Bunu da ekleyeyim. Şimdi şöyle, kiracılar özellikle böyle karşıma bir şey geldiğinde ben ne yapacağım? Dava mı açmalıyım? İhtar mı çekmeliyim? Evet. Ne yapacağım diye şeyleri soruyorlardır. Yeni kira dönemi geldiğinde kira belirlemeye ilişkin dava açma şeyini kiracının yapmasına gerek yok. Olmadığını düşünüyorum. Zaten kira belirlemede yüksek fiyat belirleme vesaire hep kiralayanın talep ettiği şeylerdir ve dava yoluna o gidecektir. Kiracının en büyük ödevi bir eve ilişkin nedir? Kira bedelini zamanında ödemesidir. Kira dönemi geldiğinde enflasyon rakamına kendisi bakarak ne olduğuna bakacak ve işte %25'i geçmiyorsa, o bedel geçiyorsa %25 oranında kendisi bir zam yaparak kirasını öyle devam ettirmesinde fayda var. Onun dışında yapacak bir şeyi yok. Kendisine bir ihtar çekilirse cevap verebilir, vermeyebilir. Dava açıldığında yalnız daha önceden bahsettiğim şeyleri, konuları, yasa maddelerini bilmesinde fayda var.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyorum. İyi yayınlar.
Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.